Havuzbaşı, son kuşlar.
Ayrım 24.
Zanaatımızı ötekilerden üstün görürüz. Bugünlerde ne kadar yazı okudumsa hepsinde bir dedikoduculuk, bir anlayışsızlık, bir göremeyiş, bir özenti havası vardı. Biz de öteki zanaat ehli gibi birbirimizi görerekten aşka geliriz. Canım sıkıldı. Bir yazıma 25 papel verileceği müjdelendi. Eve geldim, odama kapandım. Yazı yazmanın mümkünü yoktu. Kağıdın başına istemeyerek kendiliğinden kırlangıç yuvasındaki kadın ismini koymuştum. Akşam olmuştu, evden çıktım. Kahvedeki yerimi almıştım. Kahveci hanım abla çayımı getirmişti. Kimse bana bakmıyordu. Millet kağıt oyununa dalmıştı. Gözlerimi tavana yakın kırlangıç yuvasına doğru zaman zaman kaldırıp bakıyordum. Acaba sahiden kırlangıç yuvasında bir kadın var mıdır diye. O gün de bir yağmur yağmıştı. Ortalığı sel götürmüştü ya, o gün işte. Hani biraz daha gayret, kırlangıç yuvasının deliğinden o kadın başını çıkarıverecek. Hayır, bir şeycikler olmadı. Kırlangıç yuvasının ağzı kapkaranlıktı. Yuvanın deliği bile gözükmüyordu. Birdenbire kahveci abla gözlerimi kırlangıç yuvasında yakalayıverdi. "Kırlangıca mı bakıyorsun?" dedi. "Ya," dedim. "Bir çay daha yapayım mı size?" "Yap abla." Düşündüm. İki senedir emekli Zeynel Efendi de gelmiyor. Biletçi Celal de, Hasan Efendi de gözükmedi. Balıkçı Apostol da pencerenin bir kenarında ağ örmüyor iki senedir. Tevekkeli, iki senedir bu kahvede çayın eski tadı yok. Dondurmacının çırağı. Köyde insan olarak bir kusursuz ben yoktum. Ama onlar benim, ben onların kusurlarımızı göre göre, ezberleye ezberleye birbirimizden öylesine soğumuş, öylesine iğrenmiştik ki. Köy insanlarıyla her lakırtı alışverişimizde biraz daha kanımız tepemize fırlayarak sonunda hemen hemen kanlı bıçaklı olmuştuk. Artık birbirimize karşılıklı öyle kusurlar kondurmuştuk ki kusursuzluklar, hatta ufak tefek meziyetler bile bir nevi yapmacık tevazu, bir nevi gösteriş haline gelmişti. Hani ben kendi hesabıma bütünü bütüne kayıtsız kalmayı tercih ederdim ama bana bu ara mevsim uygun değildi. Lakayt bir hal takınabilmek için bereket yaz geliverdi. Oh, kimselere selam vermiyordum. Senede 4 kelime konuşmadığım adama nezaketen gülmeye bile mecbur değildim. Görmemezliğe geliyordum. Başımı çeviriyorum. İnsan tuhaf. Kendilerini sevmeyen, önem vermeyene daha bir büsbütün tutuluyor. Kendisini küçük görür gibi olana hakikatte onları küçük görmekten çok uzak bir histi bu. Musallat oluyorlar. O zaman ilgiyi büsbütün kesmek, daha doğrusu bir çeşit tersine ilgi hali olan küsmek faslı geliyor. Bunun için de uzun uzun düşünmeye, bir plan kurmaya hacet kalmadan tam kavgaya kadar gitmeye büyüdükçe bir ağız dalaşı ile meseleyi çözüveriyor. Selamı sabaha kesiveriyoruz. Aman ne rahatlık, ne derin, ne sevimli, ne pişmansızlık bir hayat bu. İçinde hiçbir pişmanlık duymadan birisiyle ilgiyi kesmek. O ilginin her günü külfetinden kurtulmak. Bu hissi, bu rahatlığı yalnız kendimde duyduğumu sanır, az buçuk üzülürdüm. Sonra o küsümün ne rahatlığını, selamsız sabahsızlığımızdan onun da tat duyduğunu sezinleyince bir ara sevincim büsbütün arttı. Azıcık pişmanlığa benzemiyor mu bu rahatlık diye düşündüğüm oluyor. Hayır, hayır, pişmanlığın tadı da başkadır. Ah, küsüşüne, küstürdüğüme pişman olabileceğim bir arkadaşım olsa da gidip ayaklarına kapansam. Çocuklar gibi yalvarma dese de yine konuşmasa. O güzel pişmanlık hissi çocuklukta kaldı. Şimdi nerede? Ara ki bulasın. Sonuna kadar küsüp yine dostluklar kuracağız. Bu iş sonuna kadar böyle gidecek. Kim bilir, belki de bu böyle olduğu için tecessüsümüz hiç eksilmeden, yeniden yeniye doğduğu için yaşamak insanlarla beraber güzel değilse bile çekici, cazip manasına bir şeydir. Dondurmacının iki çırağı vardı. İkisi de ateş gibi çocuklardı. Onlardan bir tanesiyle işte herkesle kavga ettiğim zaman ahbap oldum. Bu güç bir ahbaplıktı. Onlar benden çok bu ahbaplığı olur şey, alelade buluyorlardı. Doğrusu da buydu. Bundan daha olur şey ne olabilirdi ki? Ama onların tecrübesizliğinden bunu böyle bulduklarını ben iyi biliyorum. Bu ahbaplığın devamı için fazla ilerlememesi, frenlemesi, kurnazca devamı lazım geliyor. Niçin öyle lazım geliyor? sorusunu açıklamanın bile bir nevi kendi kendimi müdafaa olacağını kestiriyorum. Kendi kendimizi korumak için yapacağımız her çalışma düşman elindeki hazır tecrübe edilmiş silahlara karşı saf bir oyuncaktan başka bir şey olmaz. Bir küçük devlet düşünün ki kendini korumak için kurşundan şelale, sevgiden, toptan değil, kardeşlikten, makineliden değil, müsamahadan, V2'den değil, dostluktan, hidrojenden değil, Mayıs akşamlarından, zırhlıdan, denizaltıdan değil, kayıktan ve balıktan, harpten değil, bayramdan, silahlarla mücehhez olsun. Toplu tüfekli, denizaltılı, uçaklı bir başka devlete, buyur bakalım, sikiysen saldır bana, diyor. İşte ben de öyleyim, diyeceğim ama... Doğrusu benim bu kadar tesirsiz, tecrübe edilmemiş iyi silahlarım bile yok. Benzetiyorum. Teşbihte hata olmaz. Çocuklarla balığa çıkmak istiyorum. Dondurmacının iki çırağı ile akşamüstü dondurma yerken konuştuğum zaman deli divane oluyorum. Yalnız dondurmanın nasıl yapıldığını öğrenmek için onlarla konuştuğumu, ahbaplığımın yalnız bunun için olduğunu, bu kadar saf bir niyetten hareket ettiğimi söyleyecek değilim. Bu bapta bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız şunu, onlarla konuşmaktan haz duyduğumu söyleyeceğim. Söylemesini de sevmem. Yazacağım. Dondurmanın nasıl yapıldığını da merak etmiyor değilim. Yarı yarıya onların yaşayışlarını merak ettiğimi, 17 saat çalıştıktan sonra bu iki çocuğun 5 saatlik bir uykudan teruzate, kaygısız, nasıl kalktıklarını, tekrardan dondurma kutusunu saatlerce durmadan nasıl çevirdiklerini, bir zeytinyağlı üstüne yoğurt bile dökülmemiş bakla yedikten sonra, kurşun gibi ağır dondurma kutularını, zengin ve insafsız dondurmacının evinden dükkana hangi esrarengiz kuvvetle taşıdıklarını merak edemez miyim? Yarı yarıya gençliklerinden, yarı yarıya hayat cevherlerinden merakla hoşlandığımı ayıp görenlere karşı yapılacak şeyi yapıyorum. Böyleleri bana vız geliyorlar. Zehirli gülüşleriyle yanımdan geçtikleri zaman içim yalnız bir şeyden burkuluyor. O da ya bu çocukların benimle şimdi konuşurkenki samimiliklerini birdenbire kesiverirlerse, yarın akşam dondurmamı getirdikten sonra her zaman yaptıkları gibi dükkan tenhalaştığı zaman gelip yanıma, karşımdaki sandalyeye oturmazlar, masanın üstündeki birinciden ustaya göstermeden gizlice bir tane almazlarsa, saat 6'dan 8'e kadar onlarla dostluk ettiğim zaman da olmasa, bu yazlık insan kalabalığı ve çesiz, manasız, gösterişli, zevksiz, dostsuz, riyakar ve sevgisiz hayatına katlanmak epey zor gelecek bana. Küçük dondurmacı, dükkanın sahibi sahiden çalışkan adamdı. Ama o, çalışmasının bütün mükafatını 5 ay içinde adam akıllı alıyor, 7 ay sırt üstü yatıyordu. Mükemmel yiyor, iyi de içiyordu. Ama küçük İmrozlu çırakların sabahın saat 5.30'undan gecenin saat 1'ine kadar çalışmalarının onlara ne mükafat sağladığını size rakamla değil de başka bir şekilde anlatayım. Çocukların aldığı mükafat her hafta papaz efendinin dükkanını tütsüleyip okuduğu dua karşılığında tam yarısıydı. Çocuklar sabahın 5.30'undan gecenin 1'ine, daha doğrusu ertesi sabahın 1'ine kadar çalışıyorlardı demiştim. Bereket ki öğle üstleri sıcak, küçük köyü dört tarafına sardığı zaman iş bir iki saat hafifliyor, masaların üstüne kıvırcık kafalarını esmer ve çiçek kokulu kollarının arasına alıp uyuyabiliyorlardı. Sonra saat 3'e doğru iş yeniden bütün hızıyla başlıyordu. Bir de 6 ile 8 arasındaki müşterilerin bahşişleri, sessizlikleri, ağırbaşlılıkları, hovardalıkları çırakların hoşuna giderdi. Sanırım ki bu saatlerde 1-2 lirayı da doğrulturlardı. Bir gün birisi sağ masalarda, ertesi gün sol masalara bakardı. Şimdi artık ben de her akşam sağlı sollu yerimi değiştiriyorum. Bir tanesi bana nihayet fazla soğuk davranmaya başlamıştı. Öteki Todori İmrozlu'ydu. Rumcasına Rumlar gülerdi. Türkçesine ben bayılırdım. Sanki 2000 sene evvel Atina'da bir garip dil öğrenmiş küçük bir çocuk, kafasında bir çilek sepetiyle dolaşır, geçenlerden güzel yüze vurgun bir aksakallı Harmanili çocuğu tutar, bir taraftan çilek yer, bir taraftan der. Konuş bakalım, o öğrendiğin garip dilden evlat, sana 50 drahmi fazla var, otur şu çeşmenin aslanına, konuş bakalım. Ne konuşayım? Mesela ben İmrozluyum de, İmroz güzel midir anlat, bağlık bahçelik midir, şarabı güzel mi, meyhaneleri insanı içmeden kör kütük edercesine maya, şıra, sirke, ekşi, salkım, üzüm çekirdeği kokar mı? Sizin denizde balık çıkar mı balık? meyhane duvarlarına can verirkenki dülger balığın korkak ve masum rengini boyayan bulunur mu içinizde? Martılarınız bizimkiler gibi midir? Yoksa daha mı ufaktır? Sizin tarafın balıkçıları da martılara denizde boğulmuşların ilk önce gözlerini yediklerini için ifrit olurlar mı? Hiç zeytinliklerde yaz günü öpüştün mü? Doğru söyle, kız kardeşin de senin kadar güzel mi? Dişleri nasıldır dişleri? Elleri istiridye mi kokar? Kayıklarınızın başına deniz kızı mı, deniz canavarı mı çizersiniz? Yoksa dünya yüzünde görülmemiş, kafanızın içinde açmış çiçekleri mi işlersiniz? 100 drahmilik altın gördün mü sen? Göstereyim mi? Deden kaç yaşında öldü? Nasıl adamdı? Bu dili nereden öğrendin, kimden öğrendin? Sana bu dili öğreten adam köle miydi, kuvvetli miydi çok? Disk mi atardı, topuz mu? Yoksa çelimsizin biri miydi? Kaç yaşlarında vardı? Sen kaç yaşındaydın o zaman? Yüzüne böyle, benim gibi hayran mı bakardı? Ölüm nedir, bilir misin sen ölüm? Bilmezsin ha? Küçük büyük, insandan gayrı bütün canlılar gibi sen de mi bilmiyorsun ölümü? Oh, ne iyi! Bilme, bilme! Bir gün öğrenirsen bile sakın, korkma! Bilene ne zaman olsa gelecektir. Bak, ben onu bekliyorum. Bu gençlik sana nasıl güzel güzel geldiyse ölüm de sana öylece güzelce gelecektir. Ama bak, durmadan beni konuşturdun. Hani sen konuşacaktın ya, o garip dille anlatacaktın zeytinlikleri, buğday tarlalarını, üzüm posası kokan köy yollarını, şarap fıçılarını. Nasıl? Çok mu fakirsiniz? Hiçbir şey bol çıkmaz mı? Bağlarınız bozuldu mu? Bakımsız mı? Zeytinler çok mu ihtiyarladı? Vay anasını! Bol şarabınız yok ha, öyle güzel giyemezsiniz demek. Kırmızı kırmızı, pembe pembe giymezler mi köy kızları? Eflatun kuşak sarmaz mı ihtiyarlarınız? Çabuk mu ölür giderler? Niye? Balık az çıkar demek. Ahlarınızı örecek pamuk bulamıyorsunuz ha? Çoğunuz böyle kalkıp buralara geliyorsunuz demek. Burada doyuyor musunuz bari? Köyde daha çok çalışır, daha az mı yersiniz? Allah Allah, 50 drahmiye bu kadar mı konuşursun? Peki, ne yapayım? Öyle olsun. Demek o garip garip söylediklerinin manası bu ha. Tuhaf şey. Vereyim 50 drahmi daha. Konuş be. Usta mı darılır? Sonra yine gelirsin, değil mi? İşte ben ondan 50 ile 100 drahmi arasında alınan dostlukla bir fukara İmroz akşamına dalar giderim. Yanık yüzündeki canlı gözleri bahşişi ve cigarayı aldıktan sonra kaçar giderler. Yakın bir masada kurulmuş Beyli Hanım, "Orist" derler. Sonra "Dio limonata" diye haykırır. İşi görür yine gelirdi. Benim masam duvar dibinde, ustanın görmeyeceği bir yerde olduğu için rahatça otururdu. Cigarasını avucunda içerken gülerek yüzüme bakardı. Bir gün önceki çırak ona beni göstermeden ama benim için söylediğini çaktığım bir şeyler fısıldadı. Güler yüzlü, biraz bozulur gibi oldu. Bana beni görmeden birkaç saniye baktı. Sonra arkadaşına hiçbir şey söylemeden, "Zararı yok, bana ne?" der gibi oldukça rahat bir işaret yaptı. 5-10 dakika yanıma gelmedi. Yaptığı işaretin rahat manası neredeyse kötüye yoracaktım ki birdenbire işini bırakıp yanıma gelip oturdu. Canı sıkılmış gibiydi. İmroz'dan açmadım, bugün iş nasıldı diye sormadım. Yüzüne sakin, telaşsız, üzüntüsüz bir şey anlamamış gibi bakmayı uygun buldum. Ama o canının sıkıldığını pek belli ediyordu. O zaman dayanamadım, sordum. "Ne o Todori?" dedim. "Canın sıkkın." Canım sıkkın ne demek olduğunu bilmiyordu. Anlamadığı zamanki çirkin köylü yüzüyle baktı. "Kızmışsın galiba," dedim. "Yarın izin günü, kızdım ya," dedi. "15 günde bir. Usta bırakmaz, iş var, çok. Aldırma, sen de yarından sonra gidersin. Ama köyden adam var görecek." Bir zaman sustuk. Sonra, "O şırak ne dedi sana?" dedim. Yüzü birdenbire değişiverdi. Zeki, yalancı, çapkın bir ışık dolduruyordu kaşını, gözünü. "Yok bir şey vire. Aldırmam ben her lakırdı. Söylesin. Kızma da bana." "Yok vire. Niçin?" "Den birazi." Ben ferahladım. O akşam hemen hiç çalışmadı. İşleri hep ötekine bıraktı. Hep yanımda oturdu. Her akşam bu vakit gelen hanımla beye bile gitmedi. "Gitsene Todori," dedim. "Bahşiş vermezler." "Gitmem," dedi. 4 gün somurttu. 6 ile 8 arası yanımda oturdu. Çalışmadı. Usta gördüğü zaman bile toparlanmıyordu. 5. gün yine eski halini bulmuştu. Zehir gibi çalışmaya başladı. Böylece 1-15 gün daha geçti. Bir gün bana, "Yarın izin var," dedi. "Gideceğim var. Bir kahve Galata. Var bizim köylü. Bakalım köyden ne haber?" Ertesi akşam saat 6 ile 8 arası dondurmacıya gitmedim. İlk defa olarak. Gece yarısı dükkanın önünden geçiyordum. Baktım, benim her zamanki oturduğum masada masum ve güzel oturmuş düşünüyordu. Benim bile yüzüme bakmadı. Bir iki gün yanıma da uğramadı. Ateş gibi çalışmakla devam etti. Ama ancak 4 gün dayanabildi. 4. gün nihayet ustadan izin aldı da gitti sandım. Dükkanda yoktu. Öteki çocuğa sordum. Usta izin vermeden çıktı gitti, dedi. İstanbul'da bir hafta onu aradım. Bulduğum zaman ceketini bile satmıştı. Serseri geziyordu. "Paranı verdi mi usta Dodori?" dedim. "22 gün kesti," dedi. "İş buldun mu?" "Aramam iş. Köy gidecek," dedi. Onu ertesi gün vapura bindirdim. Gitti. Bir daha da gelmedi. Hikaye yazanlar, Raviyan-ı Ahbar, 2000 sene evvel Atina'da güneşli Temmuz günlerinde Atina mermerler, heykeller, mabetler içinde pırıl pırıl parlarken Ege adalarından gelmiş 50 drahmi karşılığı garip bir dil konuşan, sonra eski 2000 senelik bir köylü Yunancasıyla söylediklerini açıklayan bir güzel çocuk, çeşmelerin aslanına, heykellerin gölgesine çöker, 2000 sene sonranın dondurmacı çıraklığı maceralarını anlatırmış diye rivayet ederler. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.